Denemeler.
Ayrım 29.
Çocukları eğitecek olsam kestirip atarca değil, şöyle sorarca karşılık vermeye alıştırırdım onları. Ne demek bu? Bundan anlamam. Olabilir. Doğru mu? 10 yaşında bilginler gibi konuşacaklarına 60 yaşında öğrenci gibi kalsınlar. Bilgisizlikten kurtulmak isteyenin onu açığa vurması gerekir. Iris, Tomantis'in, aydınlık şaşkınlığın, kızıdır. Şaşma, bütün filozofinin temeli, soruşturma gelişmesi, bilgisizlik son aşamasıdır. Bilgisizliğin öylesi vardır ki, yücelik ve cömertlikten yana bilimden aşağı kalmaz. O bilgisizliği kavramak için de bilimi kavramak için gerektiği kadar bilim ister. Büyüklük ve insancılık. Şana, şerefe ermenin en kestirme yolu, şan şeref için yaptığımızı kendi vicdanımızın buyruğuyla yapmaktır. Büyük İskender'in değeri bence o parlak yaşayışı içinde Sokrat'ın düşkün ve sönük bir yaşayışı içindeki değeri yanında bir hayli cılız kalıyor. Düşüncem Sokrat'ı İskender'in yerine koyabiliyor rahatlıkla ama İskender'i onun yerine düşünemiyorum. İskender'e ne yapmasını bildiğini sorsalar, dünyaya boyun eğdirmesini bilirim der. Sokrat ise insan yaşantısını doğal niteliğine uygun olarak yönetmesini bildiğini söyler. Bu bilim daha ağır basan, daha saygın bir bilimdir. Ruhun değeri yükseklere çıkmasında değil, düzenli olmasındadır. Ruhun büyüklüğü büyük yerlerde değil, gösterişsiz yerlerde çıkar ortaya. Onun için bizi içimize inerek yargılayanlar, ünlü eylemlerimize pek önem vermezler. Bunların aslında çamurlu ve batak bir dipten fışkırmış pırıltılı su serpintileri olduğunu görürler. Bizi parlak görünüşümüze göre yargılayanlarsa, içimizin de aynı parlaklıkta olduğunu sanırlar. Onları şaşırtan ve görüşlerini aşan o başarı güçlerini, halkın ve kendilerinin güçleriyle bir arada düşünemezler. Bir işçinin helaya gitmesini, karısıyla yatmasını düşünmek olağan gelir de bize. Gösterişli ve bilginliğiyle saygınlık kazanmış bir koca başbakanı o durumlarda düşünmeyi yadırgarız. O yüksek tahtlarda oturanlar yaşayacak kadar alçalamazlar gibi gelir bize. Kendi zenginliğimiz. Biz kendimiz sandığımızdan daha zenginizdir. Ama bizi her şeyi başkalarından almaya, dilenmeye alıştırıyorlar. Kendimizden çok başkalarından yararlanacak biçimde yetiştiriyorlar bizi. İnsan hiçbir şeyde gerek duyduğu kadarıyla yetinmiyor. Ne şehvette, ne servette, ne devlette kollarını kucaklayamayacağı kadar açmaktan alabiliyor kendini. Açgözlülüğü ılımlı olamıyor bir türlü. Bilme merakı da aşırı gidiyor bence insanın. Başaramayacağı kadar gereğinden fazla iş alıyor üstüne, bilginin yararını konusu kadar genişleterek. Her şeyde olduğu gibi okuma çabasında da ölçüyü aşıyoruz. Tacitus, oğlunun aşırı bilim oburluğunu dizginleyen Agricola'nın anasını övmekte haklı. Öyle bir nimet ki bu, sağlam gözlerle bakılırsa, insanların bütün nimetlerinde olduğu gibi, onda da doğal olarak bir hayli gereksizlik, güçsüzlük bulunduğu ve pahalıya da mal olduğu görülür. Bilim edinmek, et ya da balık satın almaktan çok daha netametli bir şeydir. Çünkü satın aldığınız nesneyi bir kaba kor eve getirirsiniz. Ne mal olduğunu yakından da görebilir, ne kadarını, ne zaman yiyeceğinizi düşünürsünüz. Ama bilimler öyle mi ya? Ruhumuzdan başka bir kaba koyamıyoruz onları. Satın alır almaz yutuyoruz. Çarşıdan zehirlenmiş ya da değişmiş olarak çıkıyoruz. Öyle bilimler var ki kafamızı besleyecek yerde engel ve yük oluyorlar bize. Öyleleri de var ki iyileştirecek yerde öldürüyor bizi. Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör. Türk ordularındaki disiplin. Askerlerin düşmandan çok komutanlarından korkmalarını isteyen o eski ahlak ne oldu? Şu güzelim örneğin benzeri nerede? Bir elma ağacı Roma ordusunun kamp kurduğu bir yerin ortasında kalmış da ertesi gün ordu çekilip giderken olgun, nefis elmaların bir teki eksilmeden sahibine bırakmış. İsterdim ki gençliğimiz vakitlerini pek yararlı olmayan gezintiler ve pek onurlu olmayan uğraşlarla geçirecek yerde biraz gidip yaman bir Rodoslu kaptanın bir deniz savaşını nasıl yönettiğini, biraz da Türk ordularındaki disiplini görsünler. Çünkü bizimkinden çok ayrı ve çok üstün onlardaki disiplin. Bizim askerlerimiz seferde eskisinden daha uygunsuz, sorumsuz. Türk askerleri ise tersine daha ölçülü, daha çekingen davranıyorlar. Çünkü onlarda barış zamanı fakir rahatsız etmek, malını çalmak birkaç kötek cezasıyla geçiştirildiği halde savaşta en ağır cezaları görüyor. Parasını vermeden bir tek yumurta almanın cezası tam 50 sopa. Onun dışında karın doyurmayan, az ya da çok değerli herhangi bir şeyi çalanlar hemen kazığa geçiriliyor ya da başları kesiliveriyor. Fatihlerin en zalimi olan Selim üstüne yazılanları okurken şaştım. Mısır'ı aldığında Şam şehrini bolluk ve güzellikle saran eşsiz bahçelere askerlerinden hiçbirinin eli değmemiş. Hem de kapalı değil, açık oldukları halde. Ölüme hazırlanma. Çoğu zaman ölüme hazırlanma, ölümün kendisinden daha fazla azap vermiştir insana. Eskilerden biri, hem de akıllılarından biri söyler bunu. Duymak, düşünmekten daha az üzer bizi. Ölümü yanı başımızda duymak, kimi zaman birden, kaçınılmaz bir şeyden kaçınmama kararını verdirir bize. Eski zamanda gladyatörler görülmüştür ki korka korka çarpıştıktan sonra ölümü yiğitçe karşılamış, gırtlaklarını düşmanın kılıcına uzatıp ölümü kendileri istemişlerdir. Uzağımızdaki ölümü düşünmek daha sürekli, dolayısıyla daha zor katlanma çabası ister. Ölmesini bilmiyorsanız hiç tasalanmayın. Doğa hemen gereğince ve yeterince öğretir size. Bu işinizi o görüleceği gibi görür. Siz yormayın kendinizi. Boşuna bilmek istiyorsunuz, ölümlüler, ölüm saatinizin ne zaman, ne yoldan geleceğini. Kaçınılmaz bir belaya birden katlanmak, uzun süre korku azapları çekmekten yeğdir. Yaşamayı ölüm kaygısıyla, ölümü de yaşama kaygısıyla bulandırıyoruz. Biri dertlendiriyor, öteki korkutuyor bizi. Ölümün kendisine karşı hazırlanıyor değiliz aslında. Çarçabuk olup biten bir şey bu. Çeyrek saatlik, uzantısız, zararsız bir azap için ayrıca uzun boylu kafa yormalara değmez. Doğrusunu isterseniz ölüm hazırlıklarına karşı hazırlanıyoruz. Filozofi bize ölümü hep göz önünde tutmamızı, vaktinden önce görüp üstünden düşünmememizi buyuruyor. Sonra da bu öngörüp düşünmelerin bizi üzmemesi için alacağımız tedbirleri, uyacağımız kuralları öğretiyor. Hekimler de öyle yapmıyorlar mı? Bizi hastalıklar içine atıyorlar ki üstümüzde ilaçlarını ve sanatlarını kullansınlar. Yaşamasını bilmemişsek bize ölmesini öğretmek yersizdir. Dayanaklı olarak iç rahatlığıyla yaşamasını bilmişsek aynı biçimde ölmesini biliriz. Bırakalım onlar diledikleri kadar övünsünler. Filozofların bütün hayatı ölüm üstüne düşünmedir. Bana sorarsanız ölüm yaşamın ucudur ama amacı değil. Sonu bitimdir ama konusu değil. Yaşamın gözlerini dikeceği şey kendi kendisi olmalıdır. Ona gerekli olan çaba kendini düzenlemek, yönetmek, kendi kendine katlanmaktır. Yaşama biliminin bu genel ve başlıca bölümünün içerdiği daha birçok işler arasında ölmesini bilme de vardır. Ve bu iş korkunun ona verdiği ağırlık olmasa en hafiflerindendir. Yararlılık ve yalın gerçeklik bakımından basit insanların bize verdiği dersler, bilimin tam ters yönde verdiği dersleri hiç de aratmazlar. İnsanların zevkleri ve güçleri değişiktir. Onları kendilerine göre değişik yollardan yönetmek gerekir. Fırtına nereye atsa beni, orada bir yer vardır yaşanacak. Çevremdeki köylülerden hiçbirinin son saatlerini nasıl bir tutum, nasıl bir yürekle geçireceği üstüne düşündüğünü görmedim. Doğa ona ölümü yalnız öleceği zaman düşünmesini öğretmiştir. Ölümü Aristoteles'ten daha güzel bir davranışla karşılar. Çünkü Aristoteles hem ölümün hem de uzun bir hazırlanmanın çifte baskısı altındadır. Oysa Sezar'a göre de en az düşünülmüş olan ölüm en mutlu ve en ağırlıksız ölümdür. Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir. Ölüm düşüncesinin acılığı bizim onu kurcalamamızdan geliyor. Doğanın gerektirdiklerini ondan önce düşünüp yönetmeye kalkmak yüzünden hep başımızı derde sokarız böylece. Yalnız bilginlerdir sapa sağlamken ağız tadıyla yemek yiyemeyen ve ölüm düşüncesiyle kasılıp kaşlarını çatanlar. Basit insan yalnız iş başına geldiği zaman çare ve avuntu arar ve ne kadar duygulanıyorsa o kadar da düşünür. Hep demez miyiz ki kaba halkın başına gelenlere sabırla katlanması, gelebilecek korkunç belalarıysa hiç aklından geçirmemesi, kafasızlığından, sersemliğinden gelir. Ruhları kalın ve katı olduğu için etkilenmesi, sarsılması daha zordur. Öyleyse biz de artık sersemlik okunda yetiştirelim kendimizi. Bilimlerin bize vaat ettikleri son mutluluk budur. Ve sersemlik ne rahatlıkla götürüyor ona öğrencilerini. Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez. Çirkinlik üstüne. En büyük değerlerin kusursuz bir örneği olan Sokrat'ın o dedikleri çirkinlikte ruhunun güzelliğine aykırı bir yüze ve bedene düşmüş olmasına pek içerlerim. O Sokrat ki güzelliğin aşığı delisidir. Doğa haksızlık etmiş ona. Akla ne yakın gelen, ruhla bedenin birbirine uygun ve bağıntılı olmasıdır. Ruhların yerleştikleri beden yapısının niteliği pek önemlidir. Çünkü birçok beden özellikleri vardır ki ruhu keskinleştirir. Birçokları da vardır ki körletir. Cicero'nun körletici beden özelliğiyle demek istediği bozuk ve biçimsiz bir yaratılış çirkinliğidir. Ama biz ilk bakışta ve genellikle yüzde gördüğümüz, bizi sudan nedenlerle yadırgatan bu alımsızlığa da çirkinlik diyoruz. Düzgün, kusursuz organlar üstündeki tende, bir lekede, bir yüz çatıklığında bilinmez nedenlerle hoşa gitmeyen bir alımsızlığa. Dostum, Labotti'de çok güzel bir ruhun büründüğü çirkinlik bu türdendi. Yüzeydeki bu çirkinlik pek çarpıcı olmakla birlikte ruh hallerine daha az zarar verir. İnsanların görünüşündeki yeri de pek kesin değildir. Biçimsizlik, çarpıklık dediğimiz öteki çirkinlik insanların içini etkileyebilir. Her iyi cilalanmış deri pabuç değil ama her iyi yapılmış pabuç içindeki ayağın biçimini belli eder. Cinsel eylem üstüne. Cinsel eylem insanlara ne kötülük etti ki kimse utanmadan söz edemiyor ondan. Ciddi ve edepli konuşmalarda yer verilmiyor ona. Hiç sıkılmadan öldürmek, çalmak, aldatmak diyebiliyoruz da ona geldi mi kısıveriyoruz sesimizi. Neden acaba? Yoksa onun sözünü ağzımızda ne kadar az harcarsak, düşüncesi kafamızda o kadar büyütmeye hak mı kazanıyoruz? Çünkü bilirsiniz, en az kullanılan, en az yazılan, en saklı tutulan sözler, en iyi bellenen, en çok insanca bilinen sözlerdir. Her yaşta, her baştaki insan onu ekmeği bildiği kadar bilir. Dile, sese, harfe gereği olmadan herkesin içine yazılır. Suskunun dokunulmazlığı içine kapamışız cinsel eylemi. Çıkarmak bir suçtur oradan onu, suçlamak ve yargılamak için bile olsa. Ancak dolambaçlı sözler ve resimlerle kırbaçlamaya kalkabiliriz onu. Böylesine tiksindirici olmak bir suçlu için ne büyük onur. Adalet dokunmayı, bakmayı suç sayıyor bu suçluya. Cezasının ağırlığı özgürlük, dokunulmazlık kazandırıyor suçluya. Kitaplar içinde öyle olmuyor mu? Ne kadar yasaklanırlarsa o kadar daha çok satılıyor, o kadar daha çok okunuyorlar. İnsana güven göstermenin yararı. Adamın biri evimi ve beni bir pusuya düşürmeyi kurmuş. Kurnazlığı kapıma önce yalnız gelip içeriye girmekte biraz telaş göstermek oldu. Kendisini adından tanıdım. Komşum ve az çok da benden yana olduğu için ona güvensizlik gösteremezdim. Herkes gibi ona da kapımı açtırdım. Bir de baktım adam korkular içinde, atı soluk soluğa bitik bir halde. Şu masalı anlattı bana. Bizden yarım fersah ötede benim de tanıdığım, kavgalı olduklarını bildiğim bir düşmanıyla karşılaşmış. Düşmanı dolu dizgin ardına düşmüş. gafil avlandığı ve yanında az adamı olduğu için can havliyle benim kapıya dar atmış kendini. Adamlarını çok merak ediyormuş. Ya ölmüş ya da yakalamışlarmış. Ben saflıkla onu avutmak, güvenlendirerek ve ferahlatmak için elimden geleni yaptım.
Ayrım sonu.